bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler André Gide 3. Baskı 1989 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Dünya Nimetlerinin daha ilk satırlarında André Gide, "Utanmadan, hiçbir yapmacığa kaçmadan kendimi koydum bu kitaba," der. Böylece bir yandan sınırsız içtenliğini kesinlerken, bir yandan da başlıca konusunun kendi benliği, kendi deneyimleri, kendi düşleri olduğunu belirtir. Dünya Nimetlerinden yaklaşık 40 yıl sonra yazdığı Yeni Nimetler adlı yapıtında da 3 aşağı 5 yukarı dünya nimetlerinde ortaya koyduğu temel yönelimleri yansıtır. Ancak ilk kitabındaki coşkusu azalmıştır. Üstelik bu kez doğanın yanında topluma, benim yanında başkasına daha ağırlıklı bir yer verdiği görülür. Bir tarihten sonra ilk kitap hep bir arada yayınlanmıştır. Çünkü iki kitap arasında benzerlikler karşıtlıklardan daha çoktur. Dünya Nimetleri de, Yeni Nimetler de bunca yıldır gençliğin başucu kitabı olma niteliğini bugün de korumaktadır. Birinci kitap. Uzun zaman uyuklamış tembel mutluluğum uyanıyor. Hafız. Nathanael, Tanrı'yı her yerden başka yerde arama. Her yaratık Tanrı'yı belirtir, apaçık göstermez hiçbiri. Üzerinde bakışımız durmaya görsün, her yaratık uzaklaştırır bizi Tanrı'dan. Başkaları kitaplar yayımlarken, çalışırken, ben kafamla öğrendiğim her şeyi unutmak için 3 yıl yolculuk ettim. Ağır oldu, güç oldu bu bilgilerden kurtulma ama insanların zorla verdiği bütün bilgilerden daha yararlı oldu. Gerçek bir eğitimin başlangıcı oldu. Yaşamla ilgilenmemiz için ne çabalar harcamamız gerekti. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin ama şimdi bizi ilgilendiriyor ya, bu da her şey gibi olacak, tutkuyla. Sevinçle cezalandırıyordum tenimi. Ceza suçun hazından da büyük bir haz veriyordu. Yalnız günah işlemekle kalmamanın gururu öylesine sarhoş ediyordu ki beni. Değer düşüncesini silmeliyiz içimizden. Akıl için çok büyük bir engeldir o. Yollarımızın belirsizliği yaşam boyu yedi bitirdi bizi. Ne diyecektim sana? Her seçim ürperticidir. Bir düşünüldü mü? Bir görevin yönlendirmediği özgürlük ürperticidir. Hiçbir yanı bilinmedik bir ülkede tutulacak bir yoldur bu. Herkes kendi yolunu kendi bulur orada. Hem de iyi, dikkat et. Yalnız kendisi için bulur. Öyle ki en bilinmedik Afrika'da en belirsiz bir iz bile böylesine kuşkulu değildir. Gölgelik korular çeker bizi. Hala kurumamış kaynakların serapları çeker. Ama arzularımız kaynakları nerede akıtırsa kaynaklar daha çok orada olacak. Çünkü ülke yaklaşmamızın kendisini biçimlendirdiği ölçüde vardır. Ancak görünüm de çevremizde yavaş yavaş biz ilerledikçe hazırlanır. Ufkun ucunda görmeyiz. Yanımızda bile hiç birbiri ardından gelen değişken görünüşlerden başka bir şey değildir. Ama böylesine önemli bir konuda benzetmeler yapmak neden? Hepimiz inanıyoruz. Tanrı'yı bulmamız gerek. Yazık ki onu buluncaya dek dualarımızı nereye yönelteceğimizi bilmeyiz. Sonra en sonunda insan onun, bulunmazın, her yerde, herhangi bir yerde olduğunu düşünür. Sonra da rastgele diz çöker. Ve sen, Nathanael, sen kendi yolunu bulmak için elinde tuttuğu ışığın ardından giden insan gibi olacaksın. Nereye gidersen git, yalnız Tanrı ile karşılaşabilirsin. Menelkö söylerdi, Tanrı önümüzde olandır. Nathanael, her şeyi geçerken bakacaksın. Hiçbir yerde durmayacaksın. Yalnız Tanrı'nın geçici olmadığını düşün. Önem bakışında olsun, bakılan şeyde değil. Benliğinde ayrı bilgilerde sakladığın her şey, yüzyılların tükenişine dek senden ayrı kalacak. Neden böylesine değer veriyorsun onlara? Arzularda yarar vardır. Arzuları doyurmakta yarar vardır. Çünkü böyle çoğalırlar. İnan bana, Nathanael, sözlerim gerçek. Arzular, arzuladığımı elde etmekten daha çok zenginleştirdi beni. Birçok güzel şeyler için aşkla yıprattım kendimi, Nathanael. Onlar için hiç durmadan yanıp tutuşmamdan geliyordu parıltıları. Yorulmak bilmiyordum. Her coşku bir aşk yıpranmasıydı benim için. Çok hoş bir yıpranmaydı. Sapkınların en sapkınıydım. Sapa kanılar çekti hep beni. Düşüncelerin şiddetle yön değiştirmeleri, aykırılıkları çekti. Her kafa yalnız ve yalnız başkalarından ayrılan yanıyla ilgilendiriyordu beni. Bu yüzden sonunda sevgiyi kovdum içinden. Bunda yalnız ortak bir coşkunluğun nimetini görür oldum. Sevgi değil Nathaniel, aşk. Yaptığının iyi mi, kötü mü olduğunu yargılamadan davranmalı. İyi mi, kötü mü olduğuna bakmadan sevmeli her şeyi. Nathaniel, sana coşkuyu öğreteceğim. Durgun durgun yaşamaktansa acı bir yaşam daha iyi Nathaniel. Ölüm uykusundan başka dinleniş istemem ben. Yaşarken doyuramayacağım her arzu, her güç, sonraki yaşayışlarında beni rahatsız ederler diye korkuyorum. İçimde bekleyen her şeyi boşalttıktan sonra, doyduktan sonra tümüyle umutsuz öleceğimi umuyorum. Sevgi değil, değil Nathaniel, aşk. Anlıyorsun değil mi? Aynı şeyler değil bunlar. Kimi kederleri, sıkıntıları, sızıları sevebilmem bir aşkı yitirmek korkusundandı. Yoksa pek çekemezdim onları. Bırak herkes kendi eliyle düzenlesin yaşamını. Bugün yazamam çünkü ambarda bir çark dönüyor. Dün gördüm, kolza dövüyordu. Sap havalanıyordu, tohum yere yuvarlanıyordu. Toz soluğu kesiyordu. Bir kadın taşı döndürüyordu. İki güzel oğlan yalın ayak tohumları topluyordu. Ağlıyorum çünkü söyleyecek sözüm kalmadı. Biliyorum. Bundan başka söyleyecek şeyi kalmadı mı yazmaya başlamaz insan. Ama ben gene de yazdım. Daha başka şeyler de yazacağım aynı konuda. Nathaniel, daha hiç kimsenin vermediği bir sevinç vermek isterdim sana. Nasıl vereceğimi bilmiyorum. Gene de bu sevinç bende var. Sana daha hiç kimsenin seslenmediği kadar içten, candan, yakından seslenmek isterdim. Sana gecenin öyle bir saatinde gelmek isterdim ki, her birinde sana gösterilenden daha fazlasını arayarak, birbiri ardından birçok kitaplar açıp kapamış olasın. Hala beklediğin bir gece saatinde, desteklendiğini duymamak yüzünden coşkunun keder olacağı saatte gelmek isterdim sana. Yalnız senin için yazıyorum. Sana yalnız bu saatler için yazıyorum. Öyle bir kitap yazmak isterdim ki, onda her düşünce, her kişisel coşkunluk yokluk gibi görünsün sana. Onda yalnız kendi öz coşkunun gölgesini görür gibi olasın. Sana yaklaşmak isterdim, beni sevesin isterdim. Hüzün dinmiş bir coşkudur, başka bir şey değil. Her yaratık çırılçıplak olabilir, her coşkunluk dop dolu. Coşkunlukların bir din gibi açıldı, anlayabilir misin bunu? Her duygunun sonsuz bir varlığı vardır. Nathaniel, sana coşkuyu öğreteceğim. Fosfora ışığı nasıl bağlanırsa yaptıklarımız da bize öyle bağlanır. Bizi tüketirler, orası öyle ama parıltımızı da onlar sağlar. Ruhumuz bir değer kazandıysa başka ruhlara göre daha candan tutuştuğu için kazandı. Şafağın aklında yunmuş, büyük tarlalar, sizleri gördüm. Mavi göller, sularınızda yundum. Güleç havanın her okşayışı gülümsetti beni. Bunu sana dönüp dönüp söylemekten bıkmayacağım Nathaniel. Sana coşkuyu öğreteceğim. Daha güzel şeyler bilsem onları söylerdim sana. Elbette onları, başkalarını değil. Sen bana bilgeliği öğretmedin Menalkö. Bilgeliği değil, aşkı öğrettin. Ben Menalkö'ye dostluktan fazla bir şey duydum, Nathaniel. Aşka çok yakın bir şey. Hem de kardeş gibi seviyordum onu. Menalkö tehlikelidir. Kork ondan. Bilgelere yaka siktirir. Ama çocukları korkutmaz kendinden. Onlara ailelerinden soğumayı öğretmekle kalmaz, yavaş yavaş bırakmayı da öğretir. Bir buruk yaban meyveleri arzusuyla hasta eder yüreği. Görülmedik aşkla kaygıya gömer. Ah Menalkö, seninle başka yollar üzerinde koşmak isterdim daha. Ama zayıflıktan nefret edersin sen. Bana seni bırakmayı öğrettiğini ileri sürüyordum. Her insanda görülmedik olanaklar vardır. Geçmiş hemen üzerine bir öykü yansıtmasa, şimdi bütün gecelerle dolu olurdu. Ama yazıklar olsun. Tek bir geçmiş, tek bir gelecek sunar. Önümüze gölgesini düşürür, uzayın üstünde sonsuz bir köprü gibi. Yalnız anlayamadığını, yapamayacağını bilir insan. Anlamak, yapabileceğini duymaktır. Yapabileceğimiz kadar çok şey almalıyız üzerimize. En iyi yol budur işte. Yaşamın değişik biçimleri, hepiniz de güzel göründünüz bana. Benim bu sana söylediğimi Menalkö de bana söylüyordu. Bütün tutkuları, bütün günahları tanımışımdır inşallah. Hiç değilse destekledim onları. Bütün varlığım, bütün inançlara doğru atıldı. Kimi akşamlar öylesine çılgındım ki, neredeyse kendi ruhuma inanacaktım. Öylesine duyuyordum bedenimden sıyrılmak üzere olduğunu. Bunları da Menalke söylüyordu bana. Yaşamımız önümüzde buzlu suyla dolu şu bardak gibi olacak. Öylesine soğuk olduğu, sıtmanın ateşi onu öylesine susattığı için dudağına çok tatlı gelen bu bardağı itemeyen, içmek isteyen, beklemesi gerektiğini bile bu bir dikişte içi veren bir sıtmalının ellerinde tuttuğu şu ıslak bardak gibi olacak. Ah! Gecenin soğuk havasını nasıl çektim içime. Ah pencereler! Sonra ne çok soluk ışık akıyordu aydan, sisler yüzünden, kaynaklar gibi. İçer gibi oluyordu insan. Ah pencereler! Annem kaç kez serinledi camlarınızda. Sonra çok sıcak yatağımdan balkona, uçsuz bucaksız, durgun göğü görmeye koştuğum zaman, arzularım kaç kez sisler gibi dağıldı. Geçmiş günlerin ateşleri, tenim için ölümcül bir yıpranıştınız ama kendini hiçbir şey Tanrı'dan uzaklaştırmayınca ruh nasıl kurur, tükenir? Sevgimin değişmezliği ürperticiydi. Bütün varlığımla çürüyordum onda. Sen ruhların olanaksız mutluluğunu daha uzun zaman arayacaktın, demişti Menalke. Belirsiz coşkunluğun ilk günleri geçtikten sonra, ama daha Menalke ile karşılaşmadan önce, kaygılı bir bekleyiş dönemi başladı. Bataklıkta bir yolculuk gibiydi. Uyku bitkinliklerine gömülürdüm. Uyumak iyileştirmezdi beni. Yemekten sonra yatardım, uyurdum. Daha da yorgun uyanırdım. Aklım uyuşuk olurdu. Sanki çok yakında biçim değiştirecektim. Varlığın karanlık oluşumları, içten işleme, bilinmeyenin yaratılışları, çalışkan doğurmalar, uyuklamalar, beklemeler, kozalardaki kurtlar gibi, kelebek olacak böcekler gibi uyurdum. Ben olacak ve daha şimdiden bana benzemez olmuş yeni varlığı biçimlenişiyle baş başa bırakırdım içimde. Her ışık yeşermiş su da tabakalarının içinden, yapraklar, dallar arasından gelir gibi gelirdi bana. Bulanık, uyuşuk algılamalar, sarhoşluklardaki, büyük şaşkınlıklardaki algılamalar gibi. Ah gelsin artık diye yalvarırdım. Gecikmez bunalım, hastalık, keskin sızı gelsin artık. Fırtına gökleri gibiydi beynimin içi. Ağır bulutlarla dolmuş, içinde güçlükle soluk alınan, her şeyin bu irin dolu, bu göğün mavisini saklayan, isli bulutları parçalasın diye şimşeği beklediği fırtına gökleri gibiydi. Ne kadar süreceksiniz bekleyişler? Siz bitince yaşayacak kadar bir şey kalacak mı bize? Bekleyişler, neyin bekleyişleri diye haykırırdım. Bize bizden doğmayacak ne gelebilirdi ki? Bizden, bizim daha önce tanımadığımız ne çıkabilirdi ki? Abel'in doğuşu, nişanlanmam, Eric'in ölümü, yaşamımın altüst oluşu, bu gerçekliğe son vermek şöyle dursun, daha çok daldırdı beni içine. Öyle ki, bu uyuşukluk düşüncelerimin karışıklığından, isteklerimin belirsizliğinden gelir gibiydi. Uyumak isterdim. Toprağın ıslaklığında, bir bitki gibi, uyanmamasıyla uyumak isterdim. Bazı şehvet kederimi yenecek diye düşünürdüm. Tenin bitkinleşmesinde bir akıl kurtuluşu arardım. Sonra gene uzun saatler boyunca uyurdum. Gün ortasında, sıcaktan sızmış bir durumda, yaşamla dolup taşan evlerde uykuya yatırılan küçücük çocuklar gibi. Sonra çok uzaklardan uyanırdım, ter içinde. Yüreğimde çarpıntılar, başımda uyku. Aşağıdan, kapalı pancurların aralıklarından sızan, ak tavana çimenliğin yeşil yansımalarını yollayan ışık, bu akşam aydınlığı, bana hoş gelen tek şeydi. Yapraklar, sular arasından gelince tatlı, çekici görünen, karanlıklarının sarılışı uzun zaman duyulduktan sonra, mağaraların eşiğinde titreyen aydınlık gibiydi. Evin gürültüleri belirsizce gelirdi. Ağır ağır yeniden doğardım yaşama. Ilık suyla yıkanırdım. Sıkıntı içinde ovaya, bahçenin sonuna dek giderdim. Hiçbir şey yapmadan akşamı beklerdim orada. Konuşmak, dinlemek, yazmak için her zaman yorgundum, okurdum. Issız yolları görüyor önünde. Kanat çırpıp yıkanan deniz kuşlarını görüyor. Ben burada yaşamalıyım. Kalmaya zorluyorlar beni. Yaprakları altında ormanın, meşenin altında, bu yeraltı mağarasında. Bu toprak ev soğuk. Yoruldum, bıktım. Vadiler karanlık, tepeler yüksek. Çok hüzünlü, çok hüzünlü. Dikenli tellerle kaplı, çevresi dalların. Hiç tadı yok burada yaşamanın. Olası ama daha elde edilmemiş bir yaşam doluluğu duygusu şöyle bir görünürdü bazı. Sonra gene gelirdi. Gittikçe daha ısrarlı gelirdi. Of, bir sabah boşluğu açılsın artık diye haykırırdım. Bu sonu gelmez çekişmeler ortasında çatlayıversin. Bütün varlığım uçsuz bucaksız bir yeniliğe dalmak gereksinimindeydi sanki. İkinci bir erginlik çağı bekliyordum. Ah, yeni bir görüntü yaratmalıydım gözlerimi. Onları kitapların pisliğinden arıtmalı, baktıkları göğe, bugün yeni yağmurlarla baştan sona durulmuş göğe daha benzer kılmalıydım. Hastalandım, yolculuk ettim. Menelköy'e rastladım. Güzelim iyileşmem, diriliş oldu. Yeni bir gökyüzü altında, tümüyle yenilenmiş nesneler ortasında, yepyeni bir varlıkla yeniden doğdum. Nathanael, sana bekleyişlerden söz edeceğim. Ben yazın ovanın bekleyişini gördüm. Azıcık yağmur bekleyişini. Yolların tozları fazlasıyla hafiflemişti. Her esintide havalanıyordu. Bu bir arzu bile değildi artık, bir kaygıydı. Toprak kuruluktan çatlıyordu sanki. Suyu daha iyi basmak istiyordu bağrına. Çorak topraktaki çiçeklerin kokusu neredeyse çekilmez oluyordu. Her şey kendinden geçiyordu güneşin altında. Her öğle sonu taraçanın altında dinlenmeye gidiyor, güneşin olağanüstü parıltısından biraz uzak kalıyorduk. Polen yüklü kozalaklı ağaçların döllerini uzaklara saçmak için rahat rahat sallandıkları saatti. Gökyüzü borayla yüklüydü. Bütün doğa bekliyordu. Ağanın çok ezici bir görkemliliği vardı. Çünkü bütün kuşlar susmuşlardı. Topraktan öyle yakıcı bir soluk çıktı ki her şey kendinden geçer gibi oldu. Kozalaklı ağaçların poleni bir altın bulut gibi çıktı dallardan. Sonra yağmur yağdı. Gökyüzünün şafağı bekleye bekleye titrediğini gördüm. Birer birer yıldızlar soluyordu. Çayırlar çiğe batmıştı. Havada buz gibi okşayışlardan başka bir şey yoktu. Belirsiz yaşam, uykusunu uzatmak ister gibi oldu bir zaman. Benim hala yorgun başım uyuşukluklarla doluydu. Korunun kıyısına kadar çıktım, oturdum. Her hayvan, gün doğacak inancıyla, işine, sevincine yeniden başladı. Yaprakların her girintisinden yaşamın gizi yayılıyordu gene. Sonra gün doğdu. Başka şafaklar da gördüm. Gecenin bekleyişini gördüm. Nathanael, her bekleyiş bir arzu bile olmasın sende. Karşılamaya hazırlık olsun yalnız. Sana gelen her şeyi bekle ama yalnız sana geleni arzula. Günün her anında Tanrı'yı bütünüyle elde edebileceğini anla. Arzun aşktan olsun, ergin aşıkça. Öyle ya, etkin olmayan arzu nedir ki? Daha neler Nathanael? Tanrı'yı ermişsin de fark etmemişsin. Tanrı'ya ermek onu görmektir ama bakmazlar ona. Önünde eşeğinin durduğu hiçbir yol dönemecinde Tanrı'yı görmedin mi balam? Sen onu başka türlü düşünüyordun da ondan. Nathanael, beklenmeyecek olan yalnız Tanrı'dır. Nathanael, Tanrı'yı beklemek, onu önceden içimize taşıdığımızı bilmemektir. Tanrı'yı mutluluktan ayırma, bütün mutluluğunu da ana yerleştir. Ben bütün varımı içimde taşıdım. Solgun doğunun kadınlarının bütün servetlerini üzerlerinde taşıdıkları gibi. Yaşamımın her anında varımı tümüyle duyabildim içimde. Birçok özel nesnelerin toplamından değil, biricik sevgimden oluşmuştu. Ben hiç ara vermemecesine bütün varımı buyruğum altında tuttum. Gün onda ölecekmiş gibi bak akşama. Sabaha da her şey onda doğarmış gibi. Her an yeni olsun gördüğün. Bilge kişi her şeye şaşan kişidir. Bütün kafa yorgunluğun, ey Nathanael, zenginliklerinin çeşitliliğinden geliyor. Hepsinin içinden en çok hangisini istediğini bile bilmiyorsun ve biricik zenginliğinin yaşam olduğunu anlamıyorsun. Yaşamın en ufak anı bile güçlüdür ölümden, onu yatsır. Ölüm, her şeyin hiç durmadan yenilenmesi için başka yaşamların sağlanmasından başka bir şey değildir. Bunu hiçbir yaşam biçimi, düşünmesine yetecek olandan daha uzun bir süre tutmasın diye. Sesinin çınladığı ana ne mutlu. Geri kalan zamanda hep dinle. Ama bir de konuşmaya başladın mı dinleme artık. Nathanael, içindeki bütün kitapları yakmalısın. Yaktıklarıma saygı için bir şarkı. Kitaplar vardır, okunur. Bir küçük tahta üstünde. Bir okullu sırasının önünde. Kitaplar vardır, yürürken okunur. Burada boyutları da girer işin içine. Kimileri ormanlar üstündedir. Kimileri başka kırlar üstünde. Enobiscum rusticantur, der Cicero. Arabada okudum kimilerini. Kimilerinde samanlığa yatıp. Kitaplar vardır, ruhun varlığına inandırtmak ister. Kimileri bundan umut kestirtmek, kiminde Tanrı'nın varlığı kanıtlanır, kiminde varılamaz bir sonuca. Kimileri yalnız ve yalnız, özel kitaplıklara girebilir. Kimileri göklere çıkarılmıştır, en ünlü eleştirmenlerce. Kimileri aracılıktan söz eder yalnız. Bazıları biraz özel bulur onları. Kimileri öylesine anlatır ki doğayı, okuduktan sonra dolaşmaya değmez. Kimileri küçümser bilgileri, sonra tutar, çocukları kışkırtır. Kimilerine de güldeste derler. Her şey üstüne en güzel sözler derlenmiş içlerinde. Kimileri yaşamayı sevdirtmek ister. Kiminin yazarı kendini öldürmüş bitirince. Kimileri kin eker, sonra da toplar ektiklerini. Kimileri parlar gibidir okundukça. Coşkunluk yüklü, alçak gönüllülükleriyle. Kardeşler gibi sevilir kimileri. Bizden temiz, bizden iyi yaşamış kardeşler gibi. Olağanüstü yazılarla yazılmıştır kimileri. Anlaşılmaz uzun uzun incelense de. Nathaniel, bütün kitaplarımızı yaktığımız zaman, kimileri 5 para etmez, kimilerini almaya güç yetmez. Kimileri krallardan, kraliçelerden söz eder. Kimileri çok yoksul kimselerden. Kimilerinin sözleri, öğle yapraklarının hışırtısından da tatlıdır. Patmos da bir fare gibi, Jean'ın yediği. Bir kitaptır bu ama ben ağaç çileklerini yiye tutarım. Acılıklar sarmış karnını Jean'ın, sonra sürü sürü hayalet görmüş. Nathaniel, bütün kitaplarımızı yaktığımız zaman. Kıyıların kumlarının hoş olduğunu okumak yetmez bana. Çıplak ayaklarım bunu duysun isterim. Bir duyunun ardından gelmemiş bilgi bana yaramaz. Şu dünyada güzel bir şey görüp de ona bütün sevgimin dokunmasını arzulamadığım olmadı hiç. Toprağın tutkun güzelliği, yüzeyinin çiçeklenişi çok güzel senin. Ey arzumun gömüldüğü görünüm. Araştırmamın gezindiği açık ülke. Suyun üzerine kapanan papirüsü yol. Irmağa eğilmiş kamışlar. Ormanların ağaçsız yerleri. Dalların aralığında ovanın, sınırsız vadisinin belirişi. Kayaların ya da bitkilerin koridorlarında dolaştım ben. Baharların yayılıp serilişlerini gördüm. Oluşların konuşkanlığı. O günden sonra yaşamımın her anı hiç mi hiç anlatılamaz bir armağan yeniliği tadı aldı benim için. Böylece neredeyse kesintisiz bir tutkulu şaşkınlık içinde yaşadım. Sarhoşluğa çok çabuk varıyordum. Bir tür şaşkınlık içinde yürümekten hoşlanıyordum. Her önüme çıkanı, dudaklarımda gülümseme, öpmek istedim elbet. Yanaklarımda kan, gözlerimde yaşlar, içmek istedim onu. Dalların bana uzattığı bütün meyveleri etlerinden ısırmak istedim. Her handa bir açlık selamlıyordu beni. Her kaynağın başında beni bir susuzluk bekliyordu. Her kaynağın başında özel bir susuzluk. Başka arzularımı belirtmek için de başka sözcükler istedim. Bir yolun açıldığı yürüyüş, gölgenin çağırdığı dinleniş. Derin suların kıyısında yüzme. Her yatağın başında aşk arzumu ya da uyku arzumu belirtmek için. Çekinmeden el attım her şeye. Arzuladığım her şeyde hakkım olduğuna inandım. Hem bizim istediğimiz sahip oluştan çok aşktır Nathaniel. Ah, önümüzde her şey gökkuşağının renklerine girsin. Her güzellik aşkımı giyinsin, onunla süslensin. İkinci kitap, besinler. Size bel bağlıyorum besinler. Açlığım yarı yolda durmayacak. Susarsa doygun susacak. Töreler gelemez üstünden. Yokluklarla da ben ancak ruhumu besleyebildim. Doygunluklar, sizi arıyorum. Siz yaz şafakları gibi güzelsiniz. Akşamüstü daha tatlı, öğleyin çok hoş kaynaklar. Buz gibi kuşluk suları. Dalgaların kıyısında esintiler.